Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resuluna Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muzat Ahmedi Risalesi 19. mektup 6. nükteli işarette Üstad Bediüzzaman Hazretleri Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gelecekten verdiği haberlerle ilgili mucizelerinden bahsediyor. Bu mucizelerden bir kısmını beraber okuyalım inşallah. Hem Süraka'ya ferman etmiş ki, bu Süraka, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la daha önce bir macerası olan kişi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Hazreti Ebubekir Sıddık Efendimizle beraber hicret ederken, Mekkeli müşrikler, Mekkeli liderler, Peygamberimizin başına bir ödül koymuşlardı ve onu ölü veya diri getirenlere 100 deve vereceklerdi. İşte bu kişilerden birisi de Süraka idi. Pehlivan, güçlü, kuvvetli, pazuları, bilekleri güçlü olan ve pehlivan olan bir zat. Bu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve Ebubekir Efendimiz'in arkasından ulaşmış. Ancak bir mucizesi yer olarak Peygamberimize ve Ebubekir Efendimiz'e zarar verememişti. Sonra Peygamberimizden özür dileyip geri dönmüş. Hatta Peygamberimiz kendisine, bu tarafa doğru gelenler olursa onları da uzaklaştır, bizim tarafımıza gelmesinler demiş. O da öyle yapmıştı. Daha sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Süraka Müslüman oluyor tabii. Peygamberimiz de onun böyle güçlü bileklerini, pazularını görünce şöyle buyurmuş. Keyfe bike izâ ulbiste suvârâ-i Kisra. Yani Kisra'nın bileziklerini giydiğinde, hazinelerinden elde edilecek bir kısım mücevherat gelecek. O mücevherlerden bir kısmını sen giydiğinde, bileziğin giydiğinde durumun ne olacak? Nasıl olacak durum? Şeklinde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ona Kisra'nın iki bileziğini giyeceksin diye haber vermiş. Tabii bu olayı sadece Süraka bilmiyor. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın diğer ashabından da bilenler var ki bunlardan birisi Hazreti Ömer Efendimiz'dir. Hazreti Ömer zamanında Kisra mahvedildi. İran fethediliyor ve Kisra'nın ziynetleri ve şahane bilezikleri ganimet olarak getiriliyor. Hazreti Ömer Efendimiz de kendisi halife, emir-i müminin. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Süraka ile verdiği haberi de biliyor, müjdeyi de biliyor. Ve Hazreti Ömer Süraka'ya bu Kisra'nın bileziklerini, ziynetlerini giydirdi. Dedi ki, Elhamdülillahillezî selebehumâ Kisra. Bu iki mücevheri Kisra'dan alıp ve elbesehumâ Süraka. Süraka'ya giydiren Allah'a hamdolsun. Böylece Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz ihbar-ı nebeviyi tasdik ettirdi. Burada öncelikle Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği bir müjdenin, bir mucizenin gerçekleşmesi adına Hazreti Ömer Efendimiz bu uygulamayı yapmış ve Peygamberimizin verdiği mucize gerçekleşmiş. Böylece hem Kisra'nın yani İran'ın fethedileceği ve sultanının, kralının hazinelerinin Müslümanların eline geçeceğini, içlerinden bir kısmının Süraka'ya giydirileceğini ve bunun gerçekleşeceğini Peygamberimiz haber vermiş. Haber verdiği gibi aynen meydana gelmiş. Bunlar Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğinin delillerinden olarak okuyoruz. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın delilleri, peygamber olmasının delilleri pek çoktur. Bunlardan bir tanesi de kendisinden sonra meydana gelecek bazı olayları daha meydana gelmeden haber vermesidir. Belli ki bu zat bütün gelmişi, geçmişi ve geleceği bilen bir zatın elçisidir. Allamul guyub olan Allah o bilgileri Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yani elçisine haber veriyor. Elçisi de bizlere bunu bildiriyor. Hem ferman etmiş ki, اِذَا زَهَبَ كِسْرَا Fela Kisra ba'de. Kisra, İran saltanatı gittikten sonra, o günün Kisra saltanatı gittikten sonra daha bir daha Kisra saltanatı geriye dönmeyecek diye, Kisra-i Fars gittikten sonra daha Kisra çıkmayacak haber vermiş. Hem öyle olmuş. Hem Kisra elçisine demiş. Aynı konularla ilgili çok orijinal, enteresan bir gayb bilgisi. Şimdi Kisra'nın oğlu Şirviye Perviz Kisra'yı öldürdü. İran Kisra'sı Peygamberimizin yazdığı mektubu yırtmış, parçalamış. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bu haber geldikten sonra Peygamberimiz buyurmuş ki, o nasıl benim mektubumu parçaladıysa onun saltanatı da öyle parçalanacak. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın varlığından haberdar olan Kisra, Peygamber Efendimiz'i güya hani çölde birisi böyle bir davada bulunmuş, hadi gidin onu alın gelin manasında, öyle çok basitçe bir düşünceyle iki adamını göndermiş, elçisini göndermiş. Hem bir araştırın kimin neyisi, nesidir bu, hem de alın tutun gelin anlamında. Yani Peygamberimiz Aleyhisselam'ı alıp götürecekler güya elçiler. İşte onun elçisi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, Firuz ismindeki elçisi, Peygamberimiz Aleyhisselam'a gelince Peygamberimiz ona demiş ki, şimdi Kisra'nın oğlu Şirviye Perviz Kisra'yı öldürdü. Yani elçiye, seni bana gönderen adam, lideriniz oğlu tarafından öldürüldü diye haber veriyor. İran nerede? Medine nerede? O elçi tahkik etmiş. Elçi döndükten sonra, İran'a döndükten sonra araştırmış ki, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tam dediği zaman Kisra oğlu tarafından öldürülmüş. Aynı vakitte öyle olduğunu anlamış, öyle olmuş. O da İslam olmuş. Bu bir tek haber karşısında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı belki fırsatını bulsa öldürecek kadar ve belki de fırsatını bulsa kollarından tutup götürüp Kisra'ya teslim edecek kadar bir düşünceye sahip olan bir insan, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir tek mucizesiyle, bir tek gaybi bilgisiyle Müslüman oluyor, İslamiyet'i seçiyor. İşte o elçinin adı bazı rivayetlerde, bazı hadislerde geçtiğine göre o elçinin adı Firuz'dur. Gerçekten Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamber olmasının binlerce delilleri var. Ama bazı insanlar bir tek mucizeyi görmekle Peygamber Efendimiz'e iman ediyor. Mesela Bedevilerden birisi Peygamberimiz Aleyhisselam'a diyor ki, sen Allah'ın elçisi olduğunu söylüyorsun, buna delilin nedir? Peygamberimiz diyor ki, ha, şu ağaçtır. Peygamberimiz ağacı çağırıyor, yanına geliyor. O Bedevi, o adam diyor ki, çöl adamı, söyle diyor ağaç yerine gitsin. Söylüyor Peygamberimiz, ağaç yerine gidiyor. Ve o zat bir tek mucizeyi görmekle Peygamberimizin peygamberliğine tasdik ediyor ve iman ediyor. Nice Yahudi alimleri Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir tek yüzünü görmekle, nice insanlar Peygamberimizin bir tek sözünü duymakla, dinlemekle, Peygamberimizin halini görmekle İslamiyet'i seçmişler, imana gelmişler. Bugün günümüzde eğer Peygamberimizin peygamberliğini gösteren binlerce delil ve Kur'an gibi harika bir mucize eser varken eğer inanmıyorsa, o zaman onun bu konuları bir değil bin kez daha düşünüp tekrar gözden geçirmesi gerekir. Hele bir Müslümanın imanının zayıf olması, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğine olan imanının zayıf olması, hele hele bu zayıflığından dolayı Peygamberimize uyma konusunda bir tembellik göstermesi, hakikaten çok düşünülmesi gereken, çok ince, hassas bir konu. İşte bir İran elçisi bir tek mucizeyi duymakla, bir tek mucizeye şahit olmakla İslam'ı seçmiş ve Müslüman olmuş. Hem nakli sahih kat'i ile Hatip İbni Belta'nın gizli Kureyş'e gönderdiği mektubu haber vermiş. Peygamberimiz Hazreti Ali ile Miktad'ı göndermiş ve buyurmuş ki, filan mevkide bir şahısta şöyle bir mektup var, alınız getiriniz. Ha bahçesi diye bir bahçeyi Peygamberimiz haber vermiş. Şu anda Hatip İbni Belta'nın Kureyş'e gönderdiği bir mektup falan yerdeki bir bahçede bulunan bir kişidedir. Ya Ali sen ey Miktat ve sen gidiniz o mektubu getiriniz diye Peygamber Efendimiz net olarak gönderiyor. Mektubu kim yazmış? Nereye yazmış? Şu anda mektubu kim götürüyor? Ve şu anda nerede? Net olarak Peygamberimiz haber veriyor. Ve Peygamberimizin verdiği haberi aynen buluyorlar orada ve gittiler aynı yerden aynı mektubu getirdiler. Hatıbı celbetti. Burada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çok önemli bazı liderlik vasıflarına şahit oluyoruz. Bir defa bunu kimin yaptığını biliyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ama hemen ona şöyle yapalım diye bir hükümde bulunmadan Hatıbı celbediyor. Yani çağırttırıyor ve soruyor. Neden yaptın? Hatıp demiş, o da özür beyan etmiş. Özrünü kabul etmiş. Peygamberimiz demiş ki, ya Resulallah, benim bu davranışım İslam'a, Kur'an'a, Allah'a, sana asla bir ihanet düşüncesiyle değildir. Ben Kureyş müşrikleri, Mekke liderleri, Mekke yöneticileri, aileme, çoluk çocuğuma ve malıma zarar vermesinler diye böyle bir yönteme başvurdum. Dolayısıyla benim bu düşüncem hıyanetten değil, sırf menfaatim için çoluk çocuğuma zarar gelmesin diye yaptım. Peygamberimiz bunun bu özrünü kabul ediyor. Demek ki bir insanın zahiren görünüşte yaptığı bir şey İslam'a aykırı gibi görünebilir. Hatta davamıza, hatta vatanımıza, milletimize her neyse bir ihanet gibi algılanabilir. Onun gerçek yüzünü bu işi yapan kişiye ve kişilere sormadan, öğrenmeden karar vermemek ve araştırdıktan sonra karar vermek gerekiyor. Peki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bunun özrünü kabul etmekle beraber bir ince sır daha var. Hatip Müslümanlardan ve daha önce çok zor şartlarda İslam'a hizmet edenlerden. Yani öyle Allah katında değeri var ki böyle bir hatayı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onun o eski sevaplarına, eski hizmetlerine hürmeten tabiri caizse bunu görmezden geliyor. Zaten niyet olarak da gerçekten İslam'a ve peygambere, Müslümanlara bir hiyanet düşüncesi de yok. Ve Peygamberimiz hem bu niyetinden hem de geçmişteki yaptığı İslam'a hizmetlerinden dolayı özrünü kabul ediyor ve affediyor. Hatta buna zarar vermek isteyen sahabelere de engel olarak zarar vermelerini istemiyor. Buradan Müslüman olarak almamız gereken çok derslerin olduğunu düşünüyorum. Yani olay sadece Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir mucizesi, bir olay haber vermesi ve olayın haber verdiği gibi gerçekleşmesi değil. Evet bu çok önemli bir olay ama onun altında Müslümanlar olarak alacağımız daha pek çok dersler, uyarılar ve irşatlar söz konusu. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sadece bu hadisleri, bu rivayetleri değil, hayatındaki bütün olaylardan bir değil, yüzlerce, binlerce, sadece kendi asrındaki insanlar değil, kıyamete kadar gelecek asırlardaki insanların, grupların, toplulukların, her seviyedeki insan alacağı dersler olabilir olmalıdır. Ve buna dikkat etmeliyiz ki onlar gözümüzden kaçmasın. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği din, Allah'ın izniyle yaptığı konuşmalar, yaptığı fiiller sadece kendi asrına değil, kıyamete kadar geçerli. Sadece kendi asrındaki insanlara değil, kıyamete kadar gelecek insanlara da ders ve ibret vermek üzeredir. Bunun dikkatten kaçmaması önemli. Bir diğer hadis-i şerif, hem nakli sahih kat'i ile, nakli sahih ile Utbe İbni Ebi Leheb hakkında ferman etmiş ki. Bu Utbe mi veya başka bir isim mi, işte Leheb mi, Utbe mi, Uteybe mi, değişik rivayetler var. Ancak hadis kaynaklarının, tarih kaynaklarında geçen bazı bilgilere göre bunun Utbe olduğu. Yani Ebu Leheb'in oğullarından biri. Ebu Leheb'in iki oğlu var. İki oğlu da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam iki kızıyla evli veya nişanlı. Farklı rivayetler var. Fakat Peygamberimiz Aleyhisselam peygamberliğini tebliğ edince Ebu Leheb'in ve Ebu Leheb'in eşinin ısrarlarıyla çocukları Utbe, Uteybe veya Leheb isimleri farklı rivayetler var. Bu ikisi Peygamberimiz Aleyhisselam kızlarını boşuyorlar veya nişan atıyorlar. Bununla kalmıyor, Utbe Peygamberimize gelip hakarette de bulunuyor. Ağız alınmayacak, hiç yakışık almayacak ağır ifadelerde kullanılıyor ki bunlar akrabadırlar. Ebu Leheb, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası. Dolayısıyla bir akrabası olan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Utbe, genç, delikanlı, annesinin babasının da kışkırtmasıyla sadece Peygamberimiz Aleyhisselam kızını boşamakla kalmıyor, aynı zamanda çok ağır hakaretlerde, ithamlarda bulunuyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ferman etmiş ki يَأْكُلُهُ كَلْبُ اللّٰهِ onu Allah'ın kelbi, yani bir arslan onu yiyecek. Bu yiyecek ve yesin iki şekilde alınabilir. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir bedduası da olabilir. Ya da Peygamberimiz yakın bir gelecekte bunun başına gelecek ve bir arslan tarafından yenilecek olan bir olayı da haber vermiş olabilir. İkisi de caiz. Peki Peygamberimiz Aleyhisselam'ın beddua etmesi caiz midir? Evet, caizdir. Ancak peygamberler, başta Peygamberimiz olmak üzere bütün peygamberler kime ve hangi ölçüde beddua edeceğini bilirler Allah'ın izniyle. Yeterince, yeteri kadar ve hak edene beddua ederler. Esasen Peygamberimizin ifadesiyle Peygamber Efendimiz rahmet peygamberidir. Ve rahmetin alemi olarak gönderilmiştir. Beddua gerekli olmadıkça yapmamıştır. Yaptığı beddualar da çok sınırlıdır. Ve onlar Allah'ın izniyle hak edenlerdir. Biz bugün böyle bir özelliğe sahip olmadığımızdan isim vererek beddua etmekten sakınmamızda fayda var. Mümkünse isim vermeden ve illa beddua edeceksek zalimlere, Allah'ın laneti zalimler olsun, kafirler olsun, fasıklar olsun gibi genel bir tabirle söyleyelim ki bir yanlışlığa girmeyelim ama ağzımıza asla bedduayı alıştırmayalım. Anneler, babalar, dostlar, hatta zahiren düşman gibi görünen müminler birbirlerine asla beddua etmesinler. Buradaki beddua edilen kişi bir defa inanmayan birisidir. Kime karşı hakaret etmiş? Peygamberimiz hakaret etmiştir. Konuşan kim? Peygamberimizdir. Allah'ın izniyle, Allah'ın müsaadesiyle konuştuğundan onu bu konuda çok dikkatli değerlendirmek ve olur olmaz her yerde bu ifadeyi kullanmamak gerekiyor. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın bu bedduasını, bu duasını duyunca demiş ki benim işim bitti demiş Utbe. Muhammed yalan söylemez. Bu mutlaka gerçekleşecektir. Yani aslında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın emin ve güvenilir olduğuna, yalan söylemediğine ve konuştuğu her şeyin doğru olduğuna bütün Mekkeliler inanıyorlar. Hatta öyle ki Peygamberimize emin vasfını, güvenilir ünvanını yine onlar vermişlerdi. Ama gerek inattan, gerek değişik düşünce ve anlayışlardan ne yazık ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu ünvanını bilmelerine rağmen, bu özelliğini kendilerinin verdiğini haberdar olmalarına rağmen yine de inanmayanlar çıkmış. İşte bakın, Utbe diyor ki benim işim bitik diyor. Artık bu bedduadan ben kurtulamam. Bu benim başıma gelecek çünkü Muhammed yalan söylemez. Utbe'nin akıbeti feciasını haber vermiş. Peygamberimiz onu bir arslan, Allah'ın bir kelbi yiyecek diyerek Peygamberimiz Aleyhisselam onun feci akıbetini haber vermiş. Tabii bunu bildiği için Yemen tarafına giderken bir arslan gelip onu yemiş. Bundan önce, bu olay gerçekleşmeden önce Yemen tarafına giderken kafile içerisinde gündüzden bakıyorlar ki kafilenin etrafında bir aslan dolaşıyor. Utbe ve diğerleri bunu görünce Utbe demiş ki vay anam, Muhammed'in dediği gerçekleşecek, aslan beni yiyecek, artık ben kurtulamam demiş. Hatta arkadaşları gece istirahat ederken etrafını sarmışlar, tedbir almışlar ki bir aslan gelip de bunu yemesin diye. Ama adrese teslim, aslan da Allah'ın mülkü, kainat da Allah'ın mülkü. Allah mülkünde hiç kimseye izin vermez ki o yapabilsin. Öyleyse Allah'ın emrini dinleyen aslan, yine Allah'ın emrine uygun olarak adrese teslim, kafilenin ortasında korumalı olarak uyuyan Utbe'yi bulur ve Utbe'yi parçalar. Hatta Utbe'nin başına gelen bu olayı duyduğunda Ebu Leheb demiş ki, ben size dememiş miydim Muhammed yalan söylemez, dediği gerçekleşecek, bakın aynen gerçekleşti demiştir. Bu olaylar öyle birkaç kişi tarafından bilinen olaylar değil. Bu olaylar hem Mekke müşrikleri tarafından hem de o gün Müslüman olan insanlar tarafından biliniyor. Ve olay gerçekleşmeden önce de biliniyor. Olay gerçekleştikten sonra da çok çok anlatılıyor. Sahabeler arasında bu anlatılıyor. Peygamberimiz şöyle demişti, bu olay gerçekleşti diye. Sonra bu ayetin tefsirlerine giriyor, tefsir kitaplarına. Sonra hadis kaynaklarına girerken bu anlatılanlar hadis kaynaklarına giriyor. Tarih kitaplarına geçiyor. Ve sahabelerden tabiine, tabiinden de diğer nesle hem anlatarak hem de yazıyla aktarılıyor. Onun için birkaç kişinin bildiği meseleler, konular değil bunlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın net olarak verdiği bu haber net olarak gerçekleşmiş ve bütün o zamanın müşrikleri de, o günün müminleri de, ondan sonra gelen müminler de bu olayı biliyorlar ve aktarıyorlar. İşte bu durum Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hem bedduasını hem haberini tasdik etmiş. Demek ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın duasının kabulünü de gösteriyor bu. Hem de verdiği haberin gerçekleşmesini de iki açıdan çok dikkat etmek gerekiyor. Mümin insanlar birbirlerine beddua etmemeli. Dua etmeli. Ya Rabbi, mümin kardeşlerimizin hatalarını affet. Bize karşı yaptıkları kusurları varsa biz onları affediyoruz, onları bağışlıyoruz. Sen de bağışla, affet ya Rabbi diye. Bizim şahsımıza karşı yapılmış hataları bırakın bedduayla karşılık vermeyi, duayla karşılamak. Bırakın misliyle ona karşılık vermeyi, af ile karşılamak. Müminin şanı, şerefi budur. Hem nakli sahih ile Fethi Mekke vaktinde Hazreti Bilal-i Habeşi Kabe damına çıkıp ezan okumuş. Maşallah. İşte İslam bu. Habeşi bir köle ile bir Arap'ın, lider bir Arap'ın arasında fark yok. Hepsi insandır çünkü. Görev dağılımı, vazife dağılımı ayrı. Konum itibariyle verilen görevleri yapmak ayrıdır. Ama insan olarak insani değerler açısından aralarında fark olmaması ayrıdır. Diyelim ki bir insan orada komutandır. Komutan olarak görevini yapmak zorunda ve komutanlık görevlerine de askerlerin uymak mecburiyeti var. Ama insan olarak, hak olarak, adalet olarak eşittirler. Diyelim ki komutanlık bitti, askeriyedeki komutanlığınız bitti. O zaman sivil hayatta, toplum hayatında aynısınız, farkınız yok. Hakim, hakimlik makamında hakim olarak sorumlulukları vardır. Ama hakimliğinin dışındaki alanlarda hakim değildir. Orada normal vatandaştır, insandır ve insani olarak herkesle eşittir. Şimdi bir köle olarak bırakın insani değerleri, hayvan kadar bir değer verilmeyen Bilal-i Habeşi Hazretleri, Kabe gibi İslamiyet'ten önce müşriklerin de çok kutsal gördükleri, İslamiyet değilse son derece mukaddes ve kutsal olan Kabe'nin damına çıkmış, ezan gibi çok yüksek bir ibadeti yerine getiriyor. Gerçekten o günün toplumunda Cenab-ı Hak Peygamberimiz vasıtasıyla nereden nereye getirmiş. Aslında bu da tek başına Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğinin delillerinden birisidir. vahşi, adetlerine mutaassıp bir kavmi medeni ümmetlere üstat edecek hale getirmiş. Çocuklarını diri diri toprağa gömmekten çekilmeyecek kadar vahşi bir toplumu, bir karıncanın ayağına zarar vermeyecek kadar hassas bir adalet ve şefkat seviyesine çıkarmış. Ya işte bunlardan birisi. Bilal Habeş Hazretleri Mekke'nin fethi gününde Kabe damına çıkıp ezan okumuş. Rüesay-ı Kureyş'ten Ebu Süfyan, Attab İbni Esid ve Haris İbni Hişam oturup konuştular. Tabi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'yi fethettiğinde herkesi serbest bıraktı. İnanmak zorunda değiller. Sadece savaşmasınlar, bir savaşa girmesinler yeter. Ve herkes, belki de özellikle Peygamberimiz Aleyhisselam'a zarar verenler, Peygamberimizi sadece Mekke'de değil, ta Medine'ye kadar gidip orada rahatsız edenler, Bedir Savaşı gibi savaşlara iştirak edenler, hasreten Hudeybiye'de Peygamber Aleyhisselam'ı katmayanlar, ağır şartlar uygulayanlar vesaire. Bunların hepsi Mekke'de bulunuyorlar. Hepsi çok tehlikeli şeyler yapılacağını zannediyorlar. Hak ettiğinin de farkındalar. Çünkü savaş kurallarını, o günün savaş kurallarının kaidelerini bilen insanlar bunlar. Ama Peygamberimiz Aleyhisselam onlara dedi ki, Yusuf'un kardeşlerine dediği gibi siz bugün serbestsiniz. İşte onların içerisinde yeni Müslüman olanlar var, İslamiyet'e ısınanlar var ama hala eski şirkinde ve inadında devam edenler var. Yeter ki silah alıp ortaya çıkmasın. Bunlardan birisi henüz yeni Müslüman olmuş Ebu Süfyan Hazretleri. Diğer ikisi Attab İbni Esid ve Haris İbni Hişam. Bunlar henüz Müslüman olmamışlar. Bunlar oturup konuştular kendi aralarında. Attab dedi ki, pederim Esid Bahtiyar idi ki bugünü görmedi. Yani ben keşke ölseydim de şu beni rahatsız eden, ruhumu inciten ve bütün adet gelenek görüneklerimi yerler altına alan şu hali keşke görmeseydim. Babam çok bahtiyar adam idi ki öldü de bu hali görmedi. Onu demek istiyor yani. Öleydim de bu hali görmeyeydim. Bu kadar çok rahatsız oluyor. Hamiyeti, ırkçılığı olsun, eski şirk unsurlar olsun. Onlar o kadar çok hamiyeti yanlış yerde kullanıyor ki babam ölmüş de bu hali görmemiş diye babasına bahtiyar diyor. Kendine bahtım yok, keşke ben de ölseydim de ben de bahtiyar olsaydım. Haris dedi ki, Muhammed bu siyah kargadan başka adam bulmadı mı ki müezzin yapsın? Allah Allah. Bu da hem Peygamberimiz Aleyhisselam'a hakaret ediyor, hem Bilal-i Habeşi'ye hakaret ediyor. Fakat Hazreti Bilal Habeşi tezif etti. Bilal Habeşi'ye hakaret etti. Ebu Süfyan dedi, ben korkarım, bir şey demeyeceğim. Kimse olmasa da bu şu Bathan'ın taşları ona haber verecek, o bilecek. Tabii Ebu Süfyan'ın ruhuna iman girmiş. Zayıf olabilir o günün şartlarında, yeni Müslüman olmuş. Ama iman bir nurdur. Kalbe girdi mi hem kendini hem kainatı ışıklandırıyor. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sahabelerinin imanları öyle yüksek, öyle yüksek ki Peygamberimiz yıldızlar gibidir diyor onlar için. İşte Ebu Süfyan, bakın Peygamberimiz yanlarında yok. Yanındaki tane de Mekke'nin ileri gelenlerinden, liderlerinden, reislerinden adam var. Ve onların ifadeleri de belli. Ama Ebu Süfyan öyle net konuşuyor ki, ben korkarım Muhammed'in aleyhissalatü vesselam aleyhinde hiçbir kelime konuşmayacağım. Neden? Çünkü ben inanıyorum ki, bakın bu önemli, hiçbir şey demeyeceğim kimse olmasa da, yani zahiren yanımızda kimsenin olmadığını zannetmeyin. Kimse olmasa da şu Batan'ın, yani Mekke'nin taşları ona haber verecek, o bilecek. Fesubhanallah. Demek Allah dilerse taşlara da bildirir Peygamber Efendimiz'e. Havaya da bildirir, suya da bildirir ve ete kemiğe de bildirir. Bu ruhu ve bu şuuru Müslüman olarak kazanmış. Hakikaten bir parça sonra Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam onlara rast geldi. Harfiyen konuştuklarını söyledi. O vakit Attab ile Haris şehadet getirdiler, Müslüman oldular. Bir tek mucize ile yaptıkları bir konuşmayı kendilerine haber vermekle her ikisi de Müslüman oluyor. Burada Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın kendisi ve güzide talebesi Bilal Habeşi'nin aleyhinde konuşanlara karşı tavrı da çok önemli. Bir defa onlara siz böyle böyle konuştunuz gelin bakalım diyerek bir cezalandırma yoluna gitmiyor. Onlara bir hakarette de bulunmuyor. Sadece yaptıkları konuşmayı aynen haber veriyor. Bu da önemli. Yani biz özellikle mümin ve Müslüman kardeşlerimizin yaptıkları hatalara karşı tavır ve davranışlarımız nasıl olmalı? Bakın Peygamberimiz Aleyhisselam müşrik olan, kendisine ve Bilal Habeşi'ye hakaret eden iki tane Mekke liderine tavır ve davranış olarak sergilediği nezih ve nazik üslup, metot. Peki biz Müslüman kardeşlerimize nasıl davranmalıyız? Evet, iki müşriye Peygamberimizin davranışı böyle olursa biz Müslüman kardeşlerimize nasıl davranmalıyız? İşte ey biçare mülhid, inadından, kasten İslam'a ve onun peygamberine inanmayan insan, Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı tanımayan kalpsiz adam. Bak Kureyş'in iki muannit büyükleri bir tek ihbar-ı gaybi ile imana geldiler. Yani bugünün inkarcıları gerek Yahudi ve Hristiyanlardan gerekse diğer dinlere sahip olanlardan veya ateist olanlardan, İslam'ı ve onun peygamberini kabul etmeyenlerden kim olursa olsun. Mekke'nin iki büyük lideri müşrik ve aralarında bu kadar düşmanlık olmuş, savaş olmuş iki kişi peygamberimizin bir tek mucizesinden haberdar olmakla imana geldiler. Peki ne kadar kalbin bozulmuş ki? Manevi tevatürle bu ihbar-ı gaybi gibi binler mucizat işitiyorsun, yine kanaat-ı tamamen gelmiyor. Bu da hakikaten dikkat çeken bir uyarı. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın peygamberliğine, Allah'ın elçisi olduğuna o kadar çok deliller, kesin, kat'i burhanlar var ki, o iki tane inatçı, müşrik, bir tek mucize karşısında imana gelirler de, eğer sen bu kadar mucizeleri gördüğün, duyduğun, bildiğin halde imana gelmezsen, o zaman senin kalpsiz bir adam olma özelliğin ortaya çıkıyor. Anlamayan, düşünmeyen, dinlemeyen, kabul etmeyen, hissetmeyen bir kalbin olduğu. Nasıl ki adamın dilinde tat alma özelliği yoksa artık hiç tat alamıyor. Nasıl kulağı tıkalıysa ses duyamıyor. Nasıl burnu tıkalıysa sıfır, içeriye hiçbir koku gitmiyor, koku alamıyor. Ve gözü nasıl kapalıysa hiçbir şey göremiyor. İşte basiret dediğimiz kalp gözü kapalı olanlar, Allah korusun, bu hakikatleri, güneş gibi olan ışıkları, ziyayı ve renkleri ne yazık ki göremiyor. Öyleyse kalpsiz adam vasfına layık oluyor. Allah muhafaza eylesin. İşlenen günahlar, kusurlar, hatalar zamanla kalbin katılaşmasına ve Allah korusun zamanla o kalbe iman nurunun girmesinin engellemesine neden olabiliyor. Hafazanallah. Günahta ısrar etmek çok tehlikeli. Evet. Her neyse sadede dönüyoruz. Hem nakli sahih ile Gazve-i Bedir'de Hazreti Abbas sahabelerin eline esir düştüğü vakitte fidye-i necat istenilmiş. Bedir Savaşı'nda esir düşenler ne yapılsın diye istişare ediliyor. Ve bir kısmından okuma yazma öğretmesi karşılığında serbest bırakılacağı söyleniyor. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın ilme verdiği değeri gösteren en önemli etkenlerden, göstergelerden bir tanesi. Esirlerden birisi Medineli çocuklara, en az 10 kadar çocuğa okuma yazma öğretme mukabilinde serbest kalacak. Bir kısmı fidye-i necat dediğimiz kurtuluş akçesi vermek suretiyle fidye vererek serbest bırakılacaklar. İşte Onlardan birisi de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası Hazreti Abbas. O Mekke'deyken Müslüman olmuştu. Ancak Mekkeli müşriklerin baskısı ve ısrarı üzerine Bedir Savaşı'na katılmak zorunda kalmıştı. Savaşta da esir düşüyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sen de fidye vereceksin, bu da fidye vereceklerden diye sözüne karşılık demiş ki, ne demiş? Param yok. Yeğenim demiş, benim param yok ki fidyeye necat vereyim. Beni fidyesiz serbest bırak anlamında bir ricada bulunmuş Peygamber Efendimiz'e. Hazreti Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ferman etmiş ki, zevcen Ümmü Fadl yanında bu kadar parayı filan yere bırakmışsın. Ey amca sen, eşin Ümmü Fadl'a şu paraya sahip çık. Şu parayı şuraya koyalım. Benim başıma ne gelir ne gelmez, ne olur ne olmaz. Bir şey olursa bunu çoluk çocuğunla beraber, çoluk çocuğumuzla beraber yersin, ihtiyacı olarak kullanırsın demedin mi? Şu kadar parayı eşin Ümmü Fadl'la beraber falan yere saklamadınız mı? Deyince, evet, Hazreti Abbas tasdik edip, evet, onu eşim ve benden başka hiç kimse bilmiyordu. İkimizden başka kimsenin bilmediği bir sır idi. O vakit kemal-i imanı kazanıp İslam olmuş. Daha önceden zaten İslamiyet'e ısınmıştı, Müslüman olmuştu ama kemal-i imanı kazanmış ve Müslüman olmuş. Bir tek mucize ile, bir tek haber ile Hazreti Abbas radıyallahu anh Efendimiz oluyor. Abbas iken. Hem nakli sahih kat'i ile muzır bir sahir olan Lebid Yahudi, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamı rencide etmek için acip ve müessir bir sihir yapmış. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bir insan olarak Cenab-ı Hakk'ın adetullah kanunlarından o da etkilenirdi. Evet, mucize olarak zaman zaman Cenab-ı Hak adetullah kanunlarını Peygamberimize uygulatmazdı. Ve Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam mucize gösterirdi. Ama her konuda ümmetine örnek olması ve ümmetinin de bir beşer olarak her konuda Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselama taklit etmesi için o da üşür, o da hastalanır, o da acıkır, o da yer, o da içer, o da savaşa girer, zırha girer, zırhı giyer, o da yaralanır idi. Dolayısıyla Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın hayatında sergilediği her şey ümmeti Muhammed'ine örnek olması içindir. Bizden biri, bizim aramızda birisi olarak insani özellikleri sergileyecek ki ümmeti Muhammed onları ders alsın. İşte onlardan bir tanesi. Acaba Peygamber Efendimiz'e sihir tesir eder mi? Elbette eder. Peygamber Efendimiz'e savaşta yaralanmamış mı? Mübarek dişleri kırılmamış mı? Tesir etmiş mi? Etmiş. Peki susuzluk Peygamberimize tesir eder mi? Elbette eder. O da beşerdir. Açlık elbette tesir eder, acıkır. Peki acı o tesir eder mi? Eder. O da üzülür. O da ağlar. O da rahatsız olur vesaire. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bir gün namaz kıldırırlarken 4 rekatlık bir namazı 3 rekat olarak kıldırır. Sahabeler derler ki ya Resulallah yeni bir vahiy mi geldi? Hayırdır? Niçin? Siz 3 rekat kıldırdınız namazı. Peygamberimiz şöyle buyurur. Bazen Rabbim bana unutturur. Ta ki unuttuğunuzda nasıl davranacağınızı benim vesilemle size göstersin diye. Yani Peygamber Efendimizin beşeri özellikleri, insani özellikleri ortaya çıkıyor ki, Allah-u Teala çıkarıyor ki insanda bunun özelliklerin hepsini, ta ki bunları yaptığımızda hangi şeylerle telafi edeceğimizi anlayalım diye. İşte unutmak insani bir özelliktir. Siz de eğer ibadetlerinizi yaparken bir hata ederseniz bu şekilde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yaptığı gibi yapın diye Cenab-ı Hak Peygamberimiz de gösterir. İşte bunlardan birisi de sihir. Sihiri dünyada en fazla bilenlerden bir grup Yahudilerdir. Sihir vardır, haktır ancak yapmak haramdır. Sihiri yaptığımızda tesiri sihir mi yapıyor? Hayır. Sihrin tesirini yaratan Allah'tır. Nasıl ki su içtiğimizde su bize susuzluğumuzu gidermez. Suyu yaratan da susuzluğumuzu gideren de Allah'tır. Mesela nasıl ki biz elektriğe dokunduğumuzda elektrik bizi çarpar ama çarpmayı yaratan Allah'tır. Sebepler iş yapmaz. Öyleyse bazı tılsımlarla, bazı metotlarla sihir yapmak ve bu sihirin sonucunda da insanlara zarar vermek mümkündür. Bunu ama yaratan Allah'tır. Sihrin kendisi yapmaz. Bunu yaratan Allah'tır. Allah dilerse o sihri tesirsiz kılar. Dilerse sihrin tesirini halk eder ve o kişiye zarar yaratır. Burada sihre inanmakla sihrin yaptıklarını kabul etmeyi ayırmak gerekiyor. Sihir vardır, büyü vardır ama yapılması haramdır. Allah-u Teala yasaklamıştır. Ama sihrin tesirine inanmak çok tehlikeli, Allah korusun. Sihrin tesirini yaratan Allah'tır. Sihir kendisi değildir. İşte Yahudi Lebit, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a zarar vermek ve toplum içerisinde rencide etmek için bir sihir yapar. Acı bir sihir yapar. Bir tarağa saçları sarmış, üstünde sihir yapmış, bir kuyuya atmış. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu yapılan sihirden müteessir oluyor. Rahatsız oluyor ve bu hissediliyor halinden. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ali'ye ve sahabelere ferman etmiş. Gidiniz filan kuyuda bu çeşit sihir aletlerini bulup getiriniz. Gerçekten Hazreti Ali ve diğer sahabeler giderler kuyuya, gitmişler, aynen öyle bulup getirmişler. Her bir ipi açıldıkça Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam dahi rahatsızlığından hiffet buluyordu. Tarak, üzerinde bazı kıllar var, saçlar var. Onlar düğüm yapılarak üzerinde sarılmış. Her düğüm açıldıkça Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hafifliyor, rahatsızlığından kurtuluyor ve şifa buluyordu. Muavizeteyn sureler dediğimiz Nas ve Felak sureleri de bu olay üzerine nazil olmuş ve Peygamberimiz o ayetleri de şifa niyetiyle okumuş ve ümmetine tavsiye etmiştir. Burada birkaç meseleyi birkaç cümleyle hemen özetlemekte fayda görüyoruz. Bir Müslümanın veya kim olursa olsun bir başkasına sihir yapması haramdır. En büyük günahlardandır. Bu vesileyle yaptığı sihrin günahı ve sihirden dolayı karşı tarafın göreceği bütün zararlardan mesul ve sorumlu olur. Sadece sihir öğrenilebilir mi ve yapılan sihri bozulabilir mi şeklindeki bir soruya evet, bazı alimlerimiz sihri sadece sihir ve büyüyü Müslümanlara yapılan, insanlara yapılan zararlardan onları korumak adına öğrenmek caizdir. Ve sihir yapılmış kişiyi o sihirden Allah'ın izniyle kurtarmak için o sihri bozmak adına yapılan işlemler caizdir denilmiş. Bu özellikleri itibariyle toplumda bu tür insanların bulunmasında fayda var. Ancak bu güzel bu olayı, bu fiili mutlaka hayırda kullanmaları gerekiyor. Eğer yanlışta kullanırlarsa hem öğrendikleri hem yaptıkları haram olur, hem verdikleri zarardan da sorumlu olurlar. Öyleyse eğer bu konulardan anlayan kardeşlerimiz varsa, buna mesai veriyorlarsa bunu öğrenmeleri, ama sadece insanlara verilen zarardan onları korumak adına öğrenmeleri caizdir. Bu anlamda kendilerine sihir ve büyü yapılmış insanlar yanlarına gelirse onları bu sihir ve büyüden kurtarmak için işlem yapmaları da caizdir. Başka türlü ne olursa olsun sihir öğrenmek ve yapmak haram olur. Bu ikisinin bilinmesinde ve buna göre hareket edilmesinde fayda var. İkincisi, demek ki peygamber de olsa Cenab-ı Hakk'ın kainatta yarattığı adetullah kanunları onlara da tesir ediyor. Peygamberimiz bu haliyle, yani ben bir beşerim, Cenab-ı Hakk'ın kainata koyduğu kurallara uymak zorundayız. Ben de olsam bu kurallara uymadığımız zaman ya da bize birileri zarar verdikleri zaman o bize de bunun tesirini Allah yaratır. Allah'ın adetullah kanunlarına göre yaratılır demek istiyor. Hem nakli sahih ile Ebu Hureyre ve Huzeyfe gibi mühim zatlar bulunduğu bir heyette Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ferman etmiş ki Dırsu ehadikum finner a'zamu min Uhud. Yani sizden birinin dişi Uhud dağından daha büyüktür. Yani Peygamberimiz buyuruyor ki bu ifadesiyle Şu anda içinizde bulunanlardan kaç kişi ise orada peygamberimizin huzurunda bulunanlardan birisi gelecekte dinden çıkacak ve cehenneme gidecek demek istiyor. Buradaki kasıt dişin büyüklüğü değil, işlenecek cinayetin, yapılacak hatanın büyüklüğünü peygamberimiz haber veriyor. Ebu Hureyre dedi, o heyetten ben bir adamla ikimiz kaldık. Yani Peygamber Efendimiz'in verdiği bu haberden sonra Ebu Hureyre Efendimiz dikkat kesiliyor. Kimler vardı orada falan vardı. Baktım ki diyor, Peygamberimizin verdiği o gruptaki insanlardan hepsi vefat etti, iki kişi kaldık. Hepsi de mümin olarak, Müslüman olarak vefat ettiler. Cenaze namazları kılındı ve Müslüman kabristanına defnedildiler. İçimizden iki kişi kalınca ben endişe ettim. Allah korusun Peygamberimizin verdiği bu tehdit benim başıma gelmesin. Ben bir hata yapacak olmayayım diye endişe ettim. Sonra yani ben bir sahabiyim. Şu kadar hadisleri Peygamberimizden öğrendim. Şu kadar İslam'a ve Müslümanlara yardımcı oldum. Öyleyse benim akıbetim kesindir gibi anlayış yok. Mümin her zaman, her durumda hem yeryüzünde bir tek insan imanla ölse ben o olabilirim ümidini. Yeryüzünde bir tek insan kafir olarak ölse Allah korusun o ben olabilirim endişesini taşımalı. Cennete bir kişi gitmiş deseler ben olabilirim diye ümit etmeli. Cehenneme bir kişi gitmiş deseler Allah korusun ben o olabilirim diye endişe etmeli. İşte Ebu Hureyre Efendimiz peygamberimizin bu tehdidi Allah korusun ben mi olacağım diye endişe ettim. Yine de hüsnü zan burada. Yani herhalde öteki olacak diye suizan etmiyor. Hüsnü zan esastır ve diğeri kurtulacak herhalde Allah korusun ben mi gideceğim diye kendi hakkında o zanda bulunuyor. Sonra diyor öteki adam Yemame Harbi'nde Müseylime tarafında bulunup mürtet olarak katledildi. Nihayet ikimizden birisi, ikimiz kalmıştık. Öteki adam yalancı Müseylime kezzap, Müseylime tür kezzap peygamberlik iddiasında bulunan yalancı Müseylime'nin tarafında bulunmuş ve dinden çıkmış olarak öldürüldü. Böylece İhbar-ı Nebevi'nin hakikati çıktı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği bu haber gerçekleşti. Allah muhafaza. Hem nakl-ı sahih ile Ömer ve Safvan Müslüman olmadan evvel mühim bir mala mukabil Peygamberin Aleyhisselatü Vesselam katline karar verip Ömer ise Peygamberin Aleyhisselatü Vesselam katlini niyet ederek Medine'ye geldi. Bu olayın arka planı şöyle. Ömer ile Safvan anlaşıyorlar. İkisi de Müslüman olmamışlar daha. Müslüman olmadan evvel. Diyor ki Safvan sen diyor Muhammed'i öldür. Ona karşılık sana şu kadar borcun var tamamını ödeme kefaletinde bulunuyorum. Ne kadar borcun varsa tamamını ödeyeceğim. Ayrıca senin başına bir sıkıntı gelirse senin çoluk çocuğuna da bakmaya kefilim. Kefalet ediyorum diye anlaşıyorlar. Ömer Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı öldürmek niyetiyle kılıcını biler, kuşanır ve Medine'ye gelir. Peki bahane nedir? Esirler arasında bulunan oğlunu güya kurtarmak niyetiyle gelmiş. İyi bir niyetle geldiği hissini vererek, işte oğlum için geldim esir arasındaki diyerek. Ama sahabe efendilerimiz Ömer'in bu tavrından, bu duruşundan pek emin değiller. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselam'la baş başa kalmasına izin vermiyorlar. Dikkatli davranıyorlar. Nihayet Peygamberimiz Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Ömer'i gördü. Yanına çağırdı. Dedi ki, sen buraya niçin geldin? Ömer bahaneler uyduruyor. Oğlum için geldim, şunun için geldim. Bunu Peygamberim tekrar soruyor. Ya Ömer, niçin geldin? Tekrar bir şeyler söylüyor. Peygamberimiz diyor ki, ya Ömer, hayır sen doğru söylemiyorsun. Senin Safvan ile maceranız budur. Sen Safvan'la şöyle bir anlaşma mukabilinde bana zarar vermek üzere gelmedin. Evet Ömer doğru diyor. Onun için geldim. İtiraf ediyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam elini Ömer'in göğsüne koydu. Ömer evet dedi Müslüman oldu. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı öldürmeye gelenler orada diriliyorlardı. Orada diriliyorlardı. Şirk günahıyla gelenler iman nuruyla aydınlanıyorlardı. Evet. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz onlardan biri değil mi? O da Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın hayatını ortadan kaldırmak niyetiyle gitmemiş miydi? O da onun huzurunda imana gelip dirilmemiş miydi? İşte Umeyr de onlardan birisi. Daha sonra Safvan da Müslüman olmuş. Evet. Daha bunlar gibi pek çok sahih ihbarat-ı gaybiye vuku bulmuş. Yani Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın gelecekten verdiği haberlerden pek çoğu bu şekilde haber vermiş ve gerçekleşmiş. Bunlar meşhur kütüb-i sitte-i sahih-i hadisiyede zikredilmiştir ve senetleriyle beyan edilmiştir. Yani Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın verdiği bu haberlerin doğru olduğu, gerçekleştiği hadis kaynaklarında geçiyor. Kesin olarak hem de hangi yolla bize ulaştığı da o şekilde senetleriyle. Senet, bugün tabirini kullanıyoruz. Bir şeyin, bir malın kime ait olduğunu, bu borcun kime ait olduğunu, bu evrağın kime ait olduğunun tescili, tabiri caizse kanıtı bugünün delili yani bugün ifadesiyle. Noter tasdiki gibi yani. İşte bir hadis-i şerifin de Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama ait olduğunun zinciri, kanıtı, delili, noter tasdiği gibi Ebu Hurayra Hazretleri diyor ki bunu ben rivayet ediyorum. Peygamberimizin ashabı olarak. Ondan tabiinin imamlarından mesela Hasan-ı Basri Hazretleri alıyor. Evet ben Ebu Hureyre'den bu hadisi aldım. Gerek sözlü, gerek yazılı, gerekse yaşayarak bazı olaylar, namaz mesela kılarak gibi. Bu şekilde kesin senetlerle sahih hadis kaynaklarında bunlar açıklanmış. Burada bu risalede beyan edilen vakıatın ekseri tevatür manevi hükmünde kat'idir, yakinidirler. Buna bir örnek verelim. Tevatür yakiniye bir örnek verelim. Mesela Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam demiş ki Safvan ile Ömer arasındaki meselenin şundan ibarettir. Orada bulunan sahabelerden bunu iki kişi aktarsa ama diğer sahabeler de buna itiraz etmeseler onların da bunu onayladığı anlamına geliyor. Buna biz manevi mütevatir diyoruz. Yani rivayet edenler 3-4 tane ama yani çok kalabalık bir grup rivayet etmemiş ama o rivayet edenlerin o aktardığı haberle ilgili başka sahabiler buna itiraz etmemişler. Orada onlar da vardı ama onu aktardığını duyuyor, görüyor fakat itiraz etmiyor. Bu ne demektir? Orada bulunanların hepsinin bu verilen haberi onayladığı ve tasdik ettiği anlamına geliyor. Öyleyse bu manevi bir mütevatirdir. Ya da farklı şekiller o kadar çok farklı yollardan aktarılıyor ki o olayı topladığınızda böyle bir olayın gerçekleştiği, kesin olduğu, hiç şüpheye bir mahal kalmadığı anlaşılmaktadır. Bunları başta Buhari ve Müslim ki Kur'an'dan sonra en sahih kabul olduklarını ehli tahkik kabul etmiş. Yani Buhari'de ve Müslim'de özellikle Buhari'de bir hadis görmek, bir rivayet görmek Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'dan işitmek gibi kabul edilmiş. O kadar Kur'an'dan sonra en sahih, en muteber hadis kaynağı olarak kabul edilmiş. Vesair, Sahih Tirmizi, Nesai, Ebu Davud ve Müsned Ahakim ve Müsned Ahmed İbn Hanbel ve Delail Beyhaki gibi kitaplarda an anesiyle beyan edilmiştir. Şimdi ey mülhidi bihuş, Muhammed-i Arabi aleyhissalatü vesselam akıllı bir adam idi deyip geçme. Çünkü şu umur-u gaybiye dair ihbarat-ı Sadıkay Ahmedi aleyhissalatü vesselam iki şıktan hali değil. Yani Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın verdiği bu haberlerin gerçekleşmesi nasıl olabilir? Buna biz sebir ve taksim dediğimiz bir metottur bu. Bütün muhtemel yönleri ortaya koyuyorsunuz ve her birini tek tek inceleyerek hakikati ortaya çıkarıyorsunuz. Bakın, acaba Peygamberimiz gibi bir beşer, bir insan, bir fani, bir varlık şu kadar haber vermiş ve verdiği haberlerin hepsi aynen gerçekleşmiş. Bu gözle görülen ve tarihin şehadetiyle bilinen, anlaşılan bir hakikat. Bunu inkar etmek mümkün değil. O zaman ya diyeceksin ki o zat-ı kutsi'de öyle keskin bir nazar ve geniş bir deha var ki mazi ve müstakbeli ve umum dünyayı görür, bilir. Etrafı alemi ve şark ve garbı temaşa eder bir gözü ve geçmiş ve gelecek bütün zamanları keşfeder bir dehası vardır. Bir hakikat var ortada, bir gerçek var. Bu gerçeği nasıl ifade edeceksiniz? Ha, bu zat böyle bir keskin zekası, dehası var ki geçmişi de bilir, geleceği de bilir. Bütün dünyayı da bir anda görür, bilir. Ama şimdi böyle deyince de bu hal ise beşerde olamaz. Ama insanda, mahlukta böyle bir özellik yok. Fakat gerçekte de böyle bir yansıma var. Böyle desen insan demeyeceksin. Ve insan desen bu özellikleri veremeyeceksin. Halbuki bu hal bir insanda olamaz. Eğer olsa ama var. İnsanda olamaz diyorsun ama bir insanda var. O zaman Halık-ı Alem tarafından verilmiş bir harika, bir mevhibe olur. Demek ki bu onun kendinden kaynaklanan bir durum değil. Kainatı yaratan Zat-ı Zülcelal'in, Allah'ın ona verdiği bir ikram, bir ihsandır. Ona böyle bir özellik lütfetmiş. O da bu özellik ile Allah geçmişi açıyor önüne, o da görüyor. Allah geleceği açıyor önüne, o da görüyor. Allah kainatı dürüyor, getiriyor gözünün önüne, o da bakıp anlatıyor. Demek ki Allah-u Teala ona böyle bir özellik vermiş diyeceksin. O da bu özellikle bunları haber veriyor, anlatıyor ve dediği gibi de çıkıyor. Ya bu ise tek başına bir mucize-i azamdır. Bu bile tek başına Peygamberimizin Allah'ın elçisi olduğunun bir ispatıdır. En büyük bir mucizedir. Veya inanacaksın ikinci ihtimal, o zat-ı mübarek öyle bir zatın memuru ve şakirdidir ki her şey onun nazarında ve tasarrufundadır. Yo, bunu böyle bir özellik Allah ona vermemiş mi dedin? Böyle bir özellik vermiş olabilir Peygamberimize. Bu mucizedir. Allah dilerse ona böyle bir özellik verir ve geleceği, geçmişi gösterir, seyrettirir. Bunun örnekleri var bazı hadislerde. Yo, bunu kabul etmiyor musun? O zaman diyeceksin ki o zat kainatı yaratan zatın elçisidir. Yani öyle bir zatın memuru ve şakirdidir ki her şey onun nazarında ve tasarrufundadır. Geçmiş, gelecek, hal, bütün mevcudat, olmuş, olan ve olacak her şey Allah'ın nazarında ve tasarrufundadır. Ve bütün envai kainat ve bütün zamanlar onun taht-ı emrindedir. Allah için zaman ve mekan kaydı yok. Zaman ve mekan mahlukat için kayıtlı. Yani ben zamanla mukayyedim, zamana bağlıyım. Zamanın öncesi ve sonrası beni ilgilendirir. Mekanla bağlıyım, mekan da öncesi sonrası beni ilgilendirir. Ama haşa, zamanı ve mekanı yaratan Allah zamandan ve mekandan münezzehtir. Yani gelecek zaman, geçmiş zaman diye haşa Allah için bir durum söz konusu değil. Yer ve gök diye bir haşa Allah için bir mekan da söz konusu olmaz. Öyleyse bütün mekanlar, geçmiş ve gelecek bütün zamanlar onun nazarındadır, tasarrufundadır, emrinin altındadır. Defter-i kebirinde her şey yazılıdır. İstediği zaman talebesine bildirir ve gösterir. Evet, en büyük talebesi olan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da Allah-u Teala geçmişten, gelecekten ve hadisatın her şeyinden, her özelliğinden istediği zaman talebesine bildirir. Talebesi de bize Aleyhisselatü Vesselam bildirir, haber verir. Demek Muhammed-i Arabi Aleyhisselatü Vesselam Üstad-ı Ezeli'sinden ders alır, öyle ders verir. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gaybi bilmesi demek, Allah ona bildirir de o bildirir demektir. Yoksa kendi gayretiyle, kendi çabasıyla bir insan olarak bu melekeyi kazanmış değil, haşa. Çünkü beşer için böyle bir özellik yok. Eğer Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam gaybı, geleceği bilmez diyenler, Allah bildirmezse, böyle bir özellik vermezse bilemez diyorsa doğrudur. Ama Allah buna böyle bir özellik vermemiş, bildirmemiş derlerse yanlış söylüyorlar, hata ediyorlar. Onun için Allah Peygamber Efendimiz'e bildirir. Allah Peygamberimizin önünü açar geçmişi, geleceği ve Peygamberimiz de görür. Gördüğünü, bildiğini de bize aktarır ve gördüğü, bildiği, aktardığı şekilde de gerçekleşir. Bunların her birisi Peygamberimizin peygamberliğinin delillerindendir. Tamamını topladığımızda onun peygamberliği güneşin ışığından daha açık, benim varlığımdan daha kesin ve daha katlidir Cenab-ı Hak bize bu imanı kamili nasip etsin ve bu iman üzere yaşayarak o iman üzere ölmeyi ihsan buyursun. Ve ahiru davahum enelhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.